Ayrım 3.
Düşünün ki daha 70 yıl öncesine kadar biz kadınlar peçe takıyorduk. Okuma yazma bilmemiz yasaktı. Tepeden tırnağa kapalıydık. Kelimenin tam anlamıyla ikinci sınıf vatandaş olan, eğitilmeyen, tabii kendi eğitilmediği için de kendisi gibi cahil insanlar yetiştiren kadınlar ve analardık. Yüzyıllar boyu din ağırlıklı kul yetiştiren bir toplumun üyeleri olarak yaşadık. Kadınımız erkeğimizle. Toplumda hep büyüklerimiz bizden daha iyi bilir, evde evin büyüğü daha iyi bilir diyerek en ufak bir düşünce üretmeden, düşünmenin ne olduğunu bile bilmeden, geleneksel, otoriter kültürün emrettiği kurallara uyarak yaşadık. Geçmişimizin gurur duyacağımız çok güzel yanları var ama bu da onun sosyal yanı. Bu konuya da iyisiyle kötüsüyle girmemiz gerek. Gerçekleri göz ardı edemeyiz. Derken Atatürk ve devrimleri ışık gibi doğdu toplumumuzun üstüne. Atatürk, akılcı, çağdaş, laik ve özgürlükçü bir anlayışı yerleştirmeye çalıştı. Cumhuriyeti kurarak insanların kendi kendilerini yönetmelerini, yani düşünmeye başlamalarını sağladı. Kadını o karanlık peçenin altından çekip çıkardı ve milletin anası olabilsin diye eşitliğine ve eğitimine büyük önem verdi. Bilime, sanata, eğitimin her türüne destek vererek devrimler geliştirdi. Kısaca toparlamak gerekirse bizi bir dünyadan alıp bambaşka bir dünyaya yerleştirdi. Şimdi bu böyle olunca bizler kafamız, yüreğimiz ve mantığımızla bu yeni özgürlükçü, çağdaş ve akılcı anlayış doğrultusunda yaşamak ve gençlerimizin de böyle eğitilmelerini istiyoruz. Gençlerimizin okullarda kız erkek birlikte okumaları bizi asla rahatsız etmiyor. İşte bu bize Atatürk'ün armağanı. Ama gencimiz bu çizginin dışında sosyal yaşamda bir şeyler yapmak isteyince o yüzyıllar boyu iliklerimize işlemiş geleneksel otoriter anlayış depreşiyor, alışkanlıklarımızın kolaylığına sığınıp hayır diyoruz en okkalı sesimizle. İşte bizim ikilemimiz. Yüzyılların alışkanlığının yanı sıra beynimizin gerisine yerleşmiş olan ve düşünmeden kabullendiğimiz bazı yazısız kuralların tortusuna karşılık Atatürk'ün bu topluma layık gördüğü akılcı, çağdaş, özgürlükçü düşünce ve davranış biçimi. Çağdaş düşünce biçimi ülkemizde tam anlamıyla henüz oturmadığından, kimi yerde daha çok özümlenmiş, kimi yerde daha az özümlenmiş olduğundan, bizler bir saatin sarkacı gibi bir o yana bir bu yana gidip duruyoruz. Ve işte bu durum da gençlerimizi rahatsız ediyor. Taşları yerli yerine koyalım derken, bizim gençlerimizle sorunlarımız, çağdaş ülkelerdeki gibi sadece kuşak çatışmasından kaynaklanmıyor. Önce bunun farkına varalım demek istiyorum. Bizim anlaşamama nedenlerimiz çok daha derinlere gidiyor. Taban tabana zıt bir dünya görüşünden diğerine geçişin sancılarını yaşıyoruz. Gençler Atatürk'ün bizleri layık gördüğü demokratik modele daha yakın olduklarından, ilerleme yolunda gençlerimizle ana babaları arasında sırf bu yüzden kaynaklanan yakınmalar ve çatışmalar olacaktır. İşin özünü görelim ve eleştirilerin büyük bölümünün aslında bu tür bir toplumsal değişme ve gelişme sancısından kaynaklandığının farkına varalım. Bunun üzücü değil, tam tersine sevindirici ve heyecan verici olduğunu bilelim. Gençlerimizi özgür bırakacak kadar çok sevelim. Bir koza düşünün. İçindeki kelebek tüm güzelliğiyle o kozanın içinde uyumakta. Ve gün geliyor, kelebek kabuğunu zorlamaya başlıyor. Bir mücadeledir gidiyor. Acaba kabuğunu kırmaya çalışırken kendini, o narin kanatlarını incitecek mi? Yoksa yarasız beresiz bu dönemi atlatacak mı? Ve bizler heyecan içinde bir beklemeye giriyoruz. Sanki ikinci bir doğum olayı yaşanıyor. Bu kez bir kişiliğin doğum sancılarına tanık oluyoruz. Derken bir kabuk deliniyor. Kelebek yavaşça o delikten sıyrılıyor. Baktıkça insanı hayrete düşüren desen ve renklerle bezeli kanatlarını gerinircesine açıyor. Tüm ihtişamı, tüm zarafetiyle karşımızdadır artık o. Bir an olduğu yerde titreyerek duruyor başarısını kutlarmışçasına. Sonra kanatlarını dalgalandırarak neşeli iniş çıkışlarla uzaklaşıyor. İşte ben gençlerimizi böyle görüyorum. Kelebekler gibi her biri ayrı ayrı güzellikte, ayrı ayrı renklerde, narin ama güçlü. Kabuğu kırmak, özgürlüklerine doğru uçmak istiyorlar. Bizlerse bu evreyi yüreğimiz çarparak izliyoruz. Kimimiz hiç çıkmasın o kabuktan, daha çok tehlikeli bir yer diyor. Kimimiz ellerini ovuşturarak aman aman dikkat diye inildeyip duruyor. Ben galiba bu sınıfa dahilim. Kimimiz de o bilemez, dur onun yerine ben yapayım diye kozadan çıkmaya çalışan kelebeği kanadından tutup çekmeye kalkıyor. Ve kelebeğin narin kanatları bu iyi niyetli çekiştirmeler sonucunda zedeleniyor, bazen de eziliyor. Böylece o güzel kelebeğimiz kendi kanatlarıyla hiçbir zaman uçamıyor. Kelebeklere özgürlük yakışır. Onları eğitelim, destekleyelim. Ve onları özgürce kendi kanatlarıyla uçarak bizden uzaklaşmalarına izin verecek kadar çok sevelim. Ve işte gerek özel yaşamında gerekse meslek seçiminde kanatları az da olsa örselenmiş bir kelebek. Ama dedim ya, onlar narin ve güçlüdürler. Bir yerden bir destek alınca kanatlarını hemen dalgalandırmaya başlamış bile. Meslek seçiminde bazen sırf anne babamızın güvenini yitirmemek için yanlış adım atıyoruz. Şu anda hemşirelik 3. sınıfta okuyorum. Hemşirelik insanları sevmeyi ve onlara yardım etmeyi gerektiren bir meslek. Ben insanları seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok çok seviyorum. Ama hemşirelik yapmak istemiyorum. Bu yazdıklarım birbiriyle ters, biliyorum. Hemşirelik yapmak istemememin nedeni, hemşireliğin bu toplumda saygınlığı yok. İkincisi, ben bu mesleği bilinçli olarak isteklerim ve yeteneklerim doğrultusunda seçmedim. Öylesine yazdım. Ve kazandığımı gazetede okuduğumda kendi kendime şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Hemşire ne yapar? 4 yıl boyunca bize ne öğretecekler? Çok acıdır, toplumumuzda pek çok kişi hemşirenin ne yaptığını bilmez. Hemşire deyince ilk akla gelen iğne yapmak oluyor. Oysa hemşire hastasına kronik hastalıklar hakkında bilgi veriyor. Hastasının hastalığına bağlı komplikasyonları önlemek için önlem alıyor. Hastaya günlük yaşam faaliyetlerinde yapamadıkları olduğunda yardımcı oluyor. Psikolojik destek veriyor. Bütün bunların karşılığında ne alıyor? Sadece ve sadece maaş. Bu da bana yetmiyor. Ben manevi doyum istiyorum. Bakım verdiğim insanlar hemşireyi ne sayıyorlar ne de seviyorlar. Bu çok acı. İnsanın bütün çalışma isteğini kırıyor. İşte bu nedenle hemşirelik yapmayı sevmiyorum. Oysa ekonomik bağımsızlığımı kazanmak ve ailemin omuzlarından kendi yükümü kaldırmak zorundayım. Onun için de bu mesleği sürdüreceğim. Keşke kitaplarınızı lise yıllarımda okumuş olsaydım. Kim bilir, belki şimdi olduğumdan daha mutlu olabilirdim. Ben ne istiyorum, yeteneklerim hangi yönde diyebilseydim, eminim şimdikinden daha farklı bir yerde olurdum. Bu sorunu sadece ben yaşamıyorum. Üniversitede okuyan pek çok arkadaşım, özellikle de bizim bölümdeki arkadaşlarım, ilgileri ve yetenekleri başka yönde olduğu halde istemedikleri bölümlerde okuyorlar. Buradan sizin aracılığınızla anne ve babalara seslenmek istiyorum. Sevgili anne ve babalarımız, lütfen ama lütfen çocuklarınızı yönlendirirken onların ilgi duydukları konuları da göz önüne alın. Ve lütfen onların içindeki cevheri görün ve bu yeteneği geliştirmeleri için onlara yardım edin. Bir çocuğu ve genci en çok yıkan şey anne ve babasının güvenini yitirmektir. Bazen sırf onların güvenini kaybetmeyelim diye yanlış adımlar atıyoruz ve bu yanlış adımlarla geldiğimiz yerde kendi içimizde eriyip gidiyoruz. Annemin beğendiği gibi çok uslu, çok sessiz olmak hiç de iyi değilmiş. Anne ve babalar sadece meslek seçimi konusunda değil, pek çok konuda çocuklarını çıkmaza ittiklerinin farkında değiller. Ben içine kapanık bir insanım. Bunun nedeni yetiştirilişimden kaynaklanıyor. Bunu aşmaya, dışa dönük bir insan olmaya çalışıyorum. Çünkü içe dönük insanlar en çok kırılan, en çok acı çeken ve en mutsuz grubu oluşturuyorlar. Ben bunu kendimden ve arkadaşlarımdan biliyorum. Ama insanın kendini değiştirmesi çok zor. Hatırlıyorum da annem, benim kızım büyüklerin lafına hiç karışmaz. Çok akıllı, çok uslu, çok sessiz derdi. Ben de annemin sözünü doğrulayarak ekstra kredi almak için sakin, sessiz, suspus otururdum. Sanki sağır dilsizmişim gibi. Oysa şimdi düşünüyorum da o kadar suspus olmak hiç de iyi değilmiş. Şimdi bir toplum içinde konuşurken öyle zorlanıyorum ki anlatamam. Dinleyici olmaya öyle alışmışım ki konuşmak bana çok ürkütücü geliyor. Bir grupta herkes konuşup ben dinlerken biri bana bir şey sorduğunda sanki sesim kuyulardaymış da çıkaramayacakmışım gibi geliyor. O an öyle ürküyorum ki duygularımı, düşüncelerimi dile getiremiyorum. Üniversiteye ilk geldiğim yıl herkes bana saf gözüyle bakıyordu. Arkadaşlarım bana hiçbir şey bilmiyormuşum gibi davranıyorlardı. Oysa ben de onların bildiği kadarını biliyordum. Belki de daha fazlasını ama dile getiremiyordum. Konuşma yeteneğim yoktu. Yıllarca bastırılmış bir şeyi geliştirmek çok zor. Üniversitede bir öğretmenim bana, "Senin potansiyelin var hem de fazlasıyla ama bunu gösteremiyorsun ve kendine güvenin yok," dedi. "Bunun ben de farkındayım ama bunu aşmak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum," dedim. "Sana tavsiyem her çeşit kitap, gazete, dergi ne bulursan oku ve bir toplulukta konuşurken sesini biraz yükselt," dedi. Ben oldukça kısık sesle konuşuyordum. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyorum ve bana yol gösteren bu hocama gerçekten teşekkür borçluyum. Şimdi kendime soruyorum. Benimle yıllardır yaşayan ailem bu içime kapanıklığımı nasıl oluyor da görmüyor ya da görüyorsa neden yardımcı olmuyor? Beni çok kısa sürede kalabalık öğrenci grubu içinde tanıyan öğretmenim kadar nasıl oluyor da tanıyamıyorlar? Sevgili anne babalar, lütfen çocuklarınızı tanıyın. Lütfen onları anlayın. Lütfen onlara yol gösterin. Sorunlarıyla baş başa bırakmayın. Onlara destek olun. Sudaki halkalar. Ne demiştik? Gençlerimiz mutlu ve değerli insanlar olarak yaşamak istiyorlar. Aslında bu gerçekleşmesi en zor ve en zaman alıcı bir istek. Ama bir de sonuç elde edildi mi, işte o zaman dünyaya gelmiş olmanın, insan olmanın anlamı bulunmuş ve insanlık amacına ulaşılmış olacak. Ve bu da her türlü çabaya ne kadar zor olursa olsun değer. Mutlu ve değerli bir insan olabilmek için önce gençlik günlerinin mutlu ve değerli bir genç olarak yaşanmış olması gerek. Mutlu ve değerli bir genç olarak ortaya çıkabilmek içinse çocukluk günlerinin mutlu ve değer verilen bir çocuk olarak yaşanmış olması gerek. Mutlu ve değerli bir birey olma aşamaları suya atılan bir taşın oluşturduğu küçükten büyüğe giden halkalar gibi gelişiyor. Özlemi duyulan mutlu ve değerli insanı gerçekleştirme çabası insan yavrusunun doğduğu andan başlıyor ve sudaki halkalar gibi evre evre genişleyerek hedefe varıyor. Mutlu bir insanı oluşturacak olan öğeleri sıralamak gerekirse önce yaratılış geliyor. Her bebek bazı temel özelliklerle doğuyor. Kimi bebek doğduğu andan başlayarak daha neşeli, daha çabuk tepki veren, hareketli, canlı oluyor. Bu bebeklere kolay bebekler deniyor. Bir de daha suskun, daha çabuk ağlayan, geç tepki veren, pek de keyifli olmayan bebekler var. Onlara da zor bebekler deniyor. Anne babalarla ilgili sevgi veren, ilgisiz ve sevgisini esirgeyen olarak ikiye ayrılınca ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Yapılan araştırmalarda kolay bebeklerle ilgili ana babaların çok güzel bir gelişme gösterdikleri ortaya çıkmış. Zor bebeklerle ilgili anne babaların sorunları olmuş ama yarattıkları sevgi ve ilgi ortamında bebeklerini olumluluğa doğru çekebildikleri saptanmış. Buna karşılık, kolay bebeklerle ilgisiz anne babaların vardığı sonuç, zor bebeklerle ilgili anne babaların sonuçlarıyla kıyaslanınca kötü. Olumsuzluk ağır basıyor. Böylece ilgi ve sevginin çoğu kez yaratılışa bile egemen olabileceğini görüyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Sevgi ve ilginin sadece etkisini insanlarda değil hayvanlarda da görmek mümkün. Kendi köpeklerimizle yaşadığımız birkaç olay, sevginin her tür canlı için ne denli önemli olduğunu gösterdi bize. Arkadaşımız köpeğimizin yavrularından birini ısrarla istiyordu. Sonunda verdik. İyi huylu bir av köpeğiydi. Dostumuzun evinde gerektiği gibi bakılıyordu kendilerince. Yemeği suyu veriliyor, ava götürülüyordu. Ama sevgi ve ilgi görmüyordu. Ne köpeği alan dostumuz ne de ailesi onu okşamıyor, onunla oynamıyordu. Üstüne üstlük mahallenin çocukları akıllarına estikçe onu taşlıyorlarmış. Bir süre sonra köpek hakkında yakınmalar başladı. Geleni geçeni ısırıyor, etrafa zarar veriyormuş. Gördüğü sevgisizlik onu hırçın ve kötü huylu bir köpek yapmıştı. Köpeği oradan alıp hayvan seven bir başka dosta verdik. Sonuçta bir hayvan diye nitelenen bu canlı sevgisizliğe dayanamamış isyan etmişti. Bir başka örnekte kendi evimizden. Bizim köpeklerimiz evde değil bahçede kalırlar. Onlara bahçeci bakar. Hayvanları çok seven eşimse her gün bahçeye gider, onlarla oynar, onları sever, okşar, egzersiz yaptırır ve eğitir. Şimdi hep denir ki köpek ona yemek vereni sever, ona bağlanır. Oysa yemeğini veren bahçeci yanından geçip gider, köpek aldırmaz bile. Çünkü bahçeci de onu aldırmaz, sadece görevini yapar. Ama eşimin arabasının sesini duyduğu an hoplayıp zıplamaya, havlamaya, keyifle kuyruğunu sallamaya başlar. Bizlere şöyle bir selamlar ama eşimi görünce çılgına döner. Peki neden bunca tezahürat? Yemeğini veren ve bütün gün birlikte olduğu kişinin bir başkası olmasına karşın ona gerçek anlamda sevgi ve ilgi gösteren kişi eşim de ondan. Ve işte alt tarafı bir hayvan denilen o canlı bu farkı anlıyor, biliyor ve kendisine sevgiyle yaklaşana o da sevgiyle cevap veriyor. Evet, yine bebeklerimize dönelim. Zor bebekler ve ilgisiz ana babalara gelince söylemeye ne hacet, en sorunlu kesim. Pek çok suçlunun bu gruptan çıktığı göz önüne alınırsa bu gruba yüksek riskli çocuklar denmesine şaşmamalı. Böylece yaratılış halkasının içinden geçerek geliyoruz asıl önemli halkaya. Çocuğun içinde büyüdüğü ortama, yani aileye. Sevgi artı güven, eşittir özgüven. Bir insanın yetişmesindeki en önemli etken aile. Uzmanlar çocuğun yaşamındaki temel taşların yerli yerine oturması açısından ilk 6 yılın çok önemli olduğu konusunda birleşiyorlar. Bebek doğduğu günden başlayarak koşulsuz sevildiğini ve güvende olduğunu duyumsarsa mutluluğa doğru ilk adımını attı demektir. Kişinin huzurlu, kendiyle barışık, dünyayla barışık, etrafındakilere sevgi verebilen bir yapıda olabilmesi için önce kendini sevebilmesi gerek. Ben bunu bir sevgi pınarına benzetiyorum. Eğer o pınarın dibinde su yani sevgi yoksa verecek hiçbir şeyi yok demektir. Olmayan bir şey verilemez ki. Eğer dibinde su varsa bu su zamanla pınarın kendi çukurunu dolduracak, sonra taşıp etrafındaki çiçekleri, kırları sulayabilecektir. Tıpkı kendini seven insanın ailesine, dostlarına ve tüm insanlara sevgisini verebilmesi gibi. Sevgi pınarına ilk suyu verense annedir. Bebeğiyle göz göze bakışması, onunla konuşması, onu kucaklayıp öpmesi, sarılması, bebeğin sevgiyle tanışmasını ve kendisini demek ki ben sevilecek bir varlığım şeklinde algılamasını sağlıyor. Bebeğin ilk günlerinde ve aylarında hem anne hem baba ona dokunarak, onunla konuşarak ve gözlerinin içine bakarak sevgi ve sıcaklıklarını aktarırlarsa, onun sevilmeye layık bir varlık olduğu mesajını vererek mutlu ve olumlu bir kişiliğin ilk temel taşını yerli yerine koymuş olurlar. Aslında bebekler çok haklı. Kendinizi bir an onların yerine koyup düşünün. Hiç bilmediğiniz bir yerde tanımadığınız insanlar arasında buluveriyorsunuz kendinizi. Sizi istiyorlar mı istemiyorlar mı bir fikriniz yok. Üstelik her bakımdan onlara bağımlısınız. Kuşku duymaz mısınız, korkmaz mısınız? Hani bebekler ara sıra hiçbir fiziksel neden yokken vızıldanırlar ya, bunun nedeni kendi dillerinde bugün suratın asık, yoksa beni sevmiyor musun, beni istemiyor musun anlamına gelen kuşku dolu sevgi içerikli sorularmış. Ve bu noktada bizim yapmamız gereken hemen ve inandırıcı biçimde bebeğimize dokunarak, konuşarak, okşayarak, gözlerinin içine bakarak onun sorularını olumlu biçimde yanıtlamak olmalıymış. İşte bu nedenle bebeğimizi sevdiğimizi kendimizin bilmesi yeterli olmuyor. Önemli olan bunu ona hissettirmemiz, bildirmemiz. Bebeğimizin kendini seven, başkalarını seven, mutlu bir insan olabilmesi için o sevgi pınarının ilk suyunu her anlamda ve her biçimde bol bol vermemiz gerek. Sevgi kadar önemli ikinci temel taşsa onun bizlere güvenmesini sağlayabilmek. Bu da yine ilk aylarda, yıllarda ağladığı zaman yanında olmak, karnı acıkınca doyurmak, temiz tutmak, kısaca her türlü bakımını sevgiyle yerine getirmekle oluyor. Bakımını kusursuz biçimde gerçekleştirebiliriz. Tertemiz çiçek gibi bir bebeğimiz olabilir. Ama bunu sinirli, öfkeli davranışlarla ve söylenerek yapıyorsak asla güvenini kazanamayız. Bebek bakmak kolay değil. İnsanın uykusuz ve yorgun olduğu zamanlar çoğunlukta. Bebeğin gereksinimlerini söylene söylene yaparak kendimizi bir parça ferahlatabiliriz. Ve sonuçta el kadar bebe, altını temiz tutup karnını doyuruyorum ya, azıcık söylenmişsem ne anlayacak diye düşünebiliriz. Oysa bebekler pek çok şeyi bal gibi anlarlar. Çünkü onların duyguları güçlüdür. Annelerinin sinirli olduğunu, telaşlı olduğunu ya da bir şeylerin ters gittiğini hemen hissederler. Kızım bebekken akşam yemeğine arkadaşlarımızı davet ettiğimizde ben o gün sabahtan akşama kadar evin bir yanından öbür yanına telaş içinde koşturur dururdum. Evi temizler, yemekleri yapar, sonra da büyük bir olasılıkla gayet gergin bir biçimde kızımı yedirip hemen uyuması için içimden dualar ederdim. Ama o her zaman tam vaktinde melekler gibi uyuyan kızım, her ne oluyorsa cadılar gibi huysuzlanmaya başlar, bir türlü uyumak bilmezdi. Haydi bu sefer bizde bir telaş. Acaba hasta mı? Derece koymalar, orasını burasını yoklamalar. Acaba altını mı ıslattı? Acaba çengelli iğne mi battı? Sonunda hasta olmadığı ve bizim bu yoğun ilgimizden de fevkalade memnun kaldığı, dişsiz ağzıyla gülücükler dağıtması şeklinde ortaya çıkardı. Bir süre sonra hafifçe kapanmaya başlayan göz kapaklarına aldanıp, sanki bir saatli bombaymışçasına onu yavaşça, çok yavaşça yatağına koyardık ve anında konser başlardı. Bu, her davette böyle yinelendikçe, kızımızın davetlerimizi sabote etmekte neden bunca kararlı olduğunu kendimize sorar olmuştuk. Oysa el kadar bebe dediğimiz varlık annenin telaşını ve kendisini bir an önce yatırmak için sabırsızlandığını hissederek kuşkulara kapılıyordu. Acaba istenmiyor, sevilmiyor muyum diye korkup sorular soruyor, kendince tepkisini dile getiriyordu. Ve tabii bütün bunları ben ancak şimdi çözmüş ve öğrenmiş durumdayım. Bakımını yaparken hem anne hem baba olabildiğince sabırlı, sakin, sevecen ve tutarlı olmalı. O sizin neden sinirli olduğunuzu bilemez. Sadece sizin ona sinirli davrandığınızı algılar. Onun zavallı kadın, bugün konuklarımı ağırlayacağım diye canı çıktı. Bir de kaynanası yaptığı böreği beğenmeyince sinirleri iyice boşandı. Bütün bunların üstüne benim temiz mama önlüğüme şeftalili bisküvi tükürmem doğal olarak onu çıldırttı ve başladı bağırmaya. Olur böyle şeyler diye düşünmesini bekleyemezsiniz herhalde. Bebeğinizin bütün gün olup bitenden haberi olmadığından, sadece annesinin ona bağırmasıyla ya da sert bir davranışıyla durumu ölçüp ben istenmiyorum, sevilmiyorum herhalde şeklinde algılayacaktır konumunu. Tabii burada tüm anne babaların birer sabır abidesi olmaları beklenmiyor. Ama hayatın en birinci gününden başlayarak sevgi ve güven vermenin yaşamsal önemini bilirlerse, İstemeden de olsa bu tür bir olay yaşandığında en azından yanlış mesajları düzeltme, bir biçimde gönlünü alıp dengeleri yeniden kurma çabası içine gireceklerdir. Sevgiyle, özenli ve tutarlı bir biçimde bakılan bebek, anne ve babasına güvenmeye başlar. Sevgi ve güven duyma bebeğimizin kendini seven, kendine güvenen bir kişiliğe doğru bir adım daha atmasını sağlar. Özgüvenin ilk tohumları ekilmektedir. Mutlu bir insanın hayatını üstüne kuracağı en önemli temel taşlardır bunlar. İlk günden başlayarak anne babası tarafından sevildiğini duyumsamak. İlk günden başlayarak anne ve babasına ve onların sevgisine güvenmek. Ve bu duyguların doğal sonucu olarak yavaş yavaş gelişmeye başlayan ve bir insanın mutlu ya da mutsuz olmasındaki o büyük etken özgüven duygusuna kavuşmak. Sevgi artı güven eşittir özgüven. Yetiştirmekte olduğumuz insanın mutluluğu ve niteliği açısından düşünürsek, bu sözcüklerin altını 1.000 kez de çizsek azdır. Disiplinin sevgiyle dengelenmesi. En doğal, en kendiliğinden gelen duygu diyebildiğimiz sevgi konusunda büyük bir sorunumuz var oysa. Gençlerden gelen mektuplarda onlara olan sevgimizi yeterince ortaya koymamış olduğumuz sonucu ortaya çıkıyor. Bizler çocuklarımızı çok ama pek çok seviyoruz. Nitekim onlar da bunu hissediyorlar. Ama bu sevgiyi onlara verme konusunda pek de bilgili olmadığımızdan tam olarak doyuma ulaşmış değiller. Hissettikleri ya da tahmin ettikleri bu sevgiyi daha somut olarak sözlerde ve davranışlarda da yaşamak istiyorlar. Az önce bebekler konusunda verdiğim örnek gibi onları sevdiğimizi bizim bilmemiz yetmez. Bu sevgiyi onlara da bildirmemiz,